Ayrım 18.
Dağ geçidinde bile gelmeden soyguncu reislerden biri kervanı karşılayıp kararlaştırdıkları parayı ister. Tiamat bir köleye meşalesiyle odama kadar yolumu aydınlatmasını söylediğinde saat gece yarısını geçmişti. Yarın ben kalkmadan gitmiş olacaksın. Tiamat beni kucakladı. Elveda dostum, sana borcumu henüz ödemiş sayılmam. İhtiyacın olduğunda beni yine aramaktan çekinme. Aynı köle sabah beni uyandırdı ve karanlıkta kıyıya kadar geçirdi. Mercan kayalığının berisinde Tiamat'ın şileplerinden biri bekliyordu. Ben tekneye biner binmez kaptan demir aldı. Öğle olmadan Tanus'un beni kumsalında beklediği küçük balıkçı köyünün önüne varmıştık. Tanus benim yokluğumda 6 eşek toplamayı becermişti. Tiamat'ın gemicilerinin yardımıyla Safaga'dan getirdiğimiz balyaları bu sefil yaratıklara yükledik. Kaptana biz dönene kadar beklemesini emrettikten sonra eşekleri önümüze katıp Gebel Nagara kuyularına doğru yola çıktık. Kratos'un adamları sıcaktan, kum sineklerinden ve sıkıntıdan patlamış olmalıydılar ki bizi kendilerinden uzak olduğumuz süreyle kıyaslanmayacak bir sevinçle karşıladılar. Tanus hepsinin sırayla dizilmelerini emretti. Sonra eşeklerin sırtında getirdiğimiz balyaları açmaya başladım. Balyaların birincisinden bir köle kız entarisi çıkardığımda hepsi kahkahayı bastılar. Ama arka arkaya 79 entari çıkarınca bu neşeleri şaşkınlığa dönüşüvermişti. Kratos ve iki subayının yardımıyla her askerin önüne bir entari bıraktık. Tanus soyunun ve önünüzdeki entariyi giyin emrini verdi. Askerler arasından kahkahalar ve itirazlar yükseldiyse de Kratos ile subaylar safların önünde sert yüzlerle dolaşmaya başlayınca emri uyguladılar. Bizim hafif giyinen, göğüslerini ve bacaklarını açıkta bırakan kadınlarımızın tersine Asur kadınları yere kadar uzanan etekler giyerler. Kollarını bileklerine kadar örterlerdi. Hatta sokağa çıkacakları zaman herhalde erkeklerinin kıskançlıklarından olacak yüzlerine bile peçe takarlardı. Askerler birbirlerini bu garip giysiler içinde görmenin ilk şokunu atlattıktan sonra havaya girdiler. Çok geçmeden uzun etekli, peçeli 80 köle kızı salına salına yürüyor, birbirlerinin kıçlarını çimdikliyor ve Tanus ile subaylarına süzgün gözlerle bakıyorlardı. Subaylar da ciddiyetlerini fazla koruyamadılar. Belki de ben kendi özel durumumdan dolayı kadın gibi giyinen erkekleri oldum olası iğrenç bulmuşumdur. Ancak bu tiksinme duygumu paylaşan pek az erkek vardır. Kıllı bir herifin etek giymesi onu seyredenleri kahkahadan kırar geçirir aslında. Bu karışıklığın ve şamatanın ortasında Kratos'un sadece ufak tefek ve zayıf askerleri seçmesinde ısrar ettiğim için kendimi bir daha kutladım. Şimdi bakınca kandırmacayı iyi başaracaklarına inanmıştım. Sıra kadınca davranmayı öğrenmelerine gelmişti. Ertesi sabah garip kervanımız balıkçı köyünden geçip yük gemisinin beklediği kumsala indi. Kratos ile 8 subayı kendilerine eşlik ediyordu. Bu kadar değerli bir parti mal için silahlı muhafızlar bulunmaması kuşku uyandırırdı. Paralı askerler gibi rastgele giyinmiş silahlı 9 adam bu kuşkuları gidermeye yeterse de büyük bir örümcek çetesinin saldırısını önlemezdi. Kervanın başında yürüyen Tanus'un üzerinde Fırat Nehri ötesindeki zengin tüccarların gösterişli elbiseleriyle boncuklu başlığı vardı. Sakalını da Asurlular gibi kıvırmıştım. Bu Asyalıların çoğunun tenleri Tanus kadar esmer olduğundan rolüne çok uygundu. Ben de onun ardından yürüyordum. Kadın elbisesi giyme tiksintimi bir yana bırakarak bir Asurlu tüccar karısının uzun eteğini giymiş ve parlak mücevherlerini takıp yüzüme de peçe geçirmiştim. Safaka'ya döndüğümde tanınmamalıydım. Yolculuk köde kızlarını ve subaylarını deniz tutmasıyla iyice renklendi. Hepsi de büyük nehrin sakin sularına alışkın olduğundan deniz tanrısına kaygılarını sunmak için küpeşteye öylesine yaslanmışlardı ki tekne yoluna yan yatmış olarak devam ediyordu. Safaka'ya çıktığımızda epey heyecan yaratmıştık. Asurlu kızların aşk yatağındaki becerileri çok ünlüydü. Bazılarının 1000 yıllık bir mumyayı bile canlandıracak kadar numaralar bildikleri söylenirdi. Bizi kıyıda seyredenlerden, bu peçelerin ardındaki kadınların güzelliklerinden hiç kuşkulandıkları yoktu. Kurnaz bir Asyalı tüccar, Nil'deki köle pazarlarında iyi bir fiyat alacağından emin olmadan mallarını bu kadar uzaklara getirmezdi. Safaga tüccarlarından biri hemen Tanus'a yaklaşıp kızların tümünü orada satın alıp uzun bir çöl yolculuğundan kurtarmak istedi. Göze aldığın yolculuktaki tehlikeleri biliyor musun dedi tüccar. Nil'e varmadan önce öyle bir para ödemek zorunda kalacaksın ki sonunda 5 para kar elde edemeyeceksin. Benden kim para isteyecek diye sordu Tanus. Ben sadece borcum olanı öderim. Yolu koruyan insanlar vardır diye tüccar uyardı. İstediklerini ödesen bile sana bir zarar vermeden yola devam etmene izin vereceklerini hiç sanmam. Hele yanında böyle mallar varken Nil boyundaki akbabalar inatçı tüccarların leşlerini yemekten pişmanladıkları için uçamaz hale geldiler. İyi bir karla bana satarsan benim silahlı adamlarım var diyen Tanus Kratas ile adamlarını gösterdi. Onlar soyguncuların icabına bakacak güçtedirler. Konuşmayı dinleyenler birbirlerini dürtükleyip güldüler. Tüccar omuzlarını silkti. Nasıl istersen kahraman dostum. Çölden bir daha geçtiğimde yol kenarında iskeletini arayacağım. Seni o kızıl sakalından tanırım nasıl olsa. Tiamat söz verdiği gibi 40 eşek hazırlamıştı. Bunlardan 20'si su kırbalarını taşıyacaklar. 20'sinde de gemiden indirdiğimiz balyalar bulunacaktı. O gece Safaga'yı görebildiğimiz bir yerde kamp kurduk. İlk dağ geçidine kadar bir saldırı beklememe karşın örümceklerin casusları bizi gözlediklerinden emindim. Hava daha kararmadan köle kızların kadınlar gibi davranmalarını, yüzlerini ve vücutlarını örtülü tutmalarını ve tabiatın gerektiğini yerine getirmek için yakındaki tepe eteklerine gittiklerinde ayakta işemeyip çömelmelerini iyice tembih ettim. Tanus karanlık bastıktan sonra eşeklerin sırtındaki balyaların açılmasını ve içlerindeki silahların köle kızlara dağıtılmasını emretti. Kızlardan her biri yayını ve kılıcını hasırın altına yerleştirdikten sonra uyudu. Tanus kampın çevresine çifte nöbetçi dikmişti. Onları da kontrol ettikten sonra ikimiz birlikte Safaga'ya döndük. Tiamat gelişimizi bekliyordu ve sofrayı hazırlamıştı. Tanus'la tanışacağı için heyecanlı olduğunu görüyordum. Ününüzü sizden önce buraya geldi Lord Harrap. Babanızı tanırdım, esaslı bir insandı diye karşıladı Tanus'u. Bir hafta önce çölde öldüğünüzü ve cesedinizin şu anda 40 günlük mumyalama süreci içinde olduğunu duymuş olmama karşın mütevazi evime hoş geldiniz. Yemeğimizi yerken Tanus ondan örümcekler hakkında bütün bildiklerini anlatmasını istedi. Tiamat da tüm açıklığıyla bildiklerini anlattı. Sonunda Tanus bana bakınca başımı salladım. Tanus Tiamat'a döndü. Bize çok dostça davrandınız ama biz size karşı aynı dürüstlüğü göstermedik. Ancak bu girişimimizi kimsenin haber almaması için buna mecburduk. Şimdi size asıl amacımızın örümcekleri yok etmek ve reislerini Firavun'un adaletine teslim etmek olduğunu bildirmek isterim. Tiamat gülümseyerek sakalını sıvazladı. Buna hiç şaşmadım. Çünkü Firavun'un size Osiris bayramında verdiği görevi duymuştum. Başarınız için tanrılara kurban keseceğim. Başarmak için yine yardımınıza ihtiyacım olacak dedi Tanus. İstemeniz yeterlidir. Örümceklerin kervanımızdan haberdar olduklarını tahmin ediyor musunuz? Tüm Savaga sizi konuşuyor. Bu mevsim gelen en zengin yük sizinki oldu. 80 güzel köle kızın her biri Karnak'ta en az 1000 altın yüzük edecektir. Tiamat kendi şakasına kıs kıs güldü. Örümceklerin sizden haberdar olduklarından emin olabilirsiniz. Limandaki kalabalık arasında casuslarından en az 3'ünü gördüm. Birinci geçide varmadan onlarla karşılaşacaksınız. Giderken ev sahibimiz bizi kapıya kadar geçirdi. Tanrılar size her işinizde yardımcı olsun dedi. Uygarlığımızı tehdit eden ve bizleri barbarlık çağına geri götürecek olan bu korkunç felaketi ortadan kaldırabilirseniz, sadece Firavun değil, tüm krallık halkı size minnettar olacaktır. Ertesi sabah yola çıktığımızda hava serin ve karanlıktı. Omuzuna lanatayı atmış olan Tanus başta yürüyor, ben bütün kadın zarafet ve güzelliğimle onu hemen arkasından izliyordum. Arkamızda eşekler tek sıra halinde geliyorlar, kızlar da onların iki yanında ikili saf olarak yürüyorlardı. Silahları hayvanların sırtındaki yüklerin içindeydi. Kılıçlarının kabzalarını yakalamak için ellerini uzatmaları yeterdi. Kratos adamlarını 6 kişilik 3 mangaya ayırmıştı. Başlarında Astes, Remrem ve kendisi vardı. Astes ile Remrem ünlü savaşçılardı ve çok daha yüksek rütbelerde olmaları gerekirdi. Ancak ikisi de Tanus'la birlikte kalmak için sayısız kere terfilerini reddetmişlerdi. Tanus emrindekilerde böylesine bir sadakat uyandırırdı işte. Onun ne şanslı bir firavun olacağını düşünmekten kendimi yine alamadım. Mangalar yürüyüş kolunun yanında yürüyorlardı. Tepelerden bizi gözetleyen casuslar onların kölelerin kaçmasına engel olmak için orada olduklarını sanacaklardı. Oysa işleri kölelerin asker adımına geçip müstehşen şarkılarından birine başlamalarını önlemekti. Sıcak bastırmış, ilerideki kayalar titreşmeye başlamışlardı bile. Tanus bana dönüp az sonra dinlenme emri vereceğim dedi. Herkese bir bardak su. Kocacığım diye sözünü kestim. Arkadaşların geldi, ileri bak. Tanus dönerken içgüdüsel bir hareketle elini yayına götürdü. O sırada tepelerin eteklerine varmıştık. Her iki yanımızda dimdik yamaçlar yükseliyordu. Önümüzdeki yolda 3 adam vardı. Liderleri olan uzun boylu, kötü bakışlı, çöl yolcuları gibi uzun harmaniliydi. Ama başı açıktı. Esmer ve yüzü çiçekten delik deşikti. Kurbanının göz bebeğinden içeri giren kör solucan yüzünden sağ gözünün yalnızca akı kalmıştı. Tek gözlüğü biliyorum diye fısıldadım. Adı Şufti. Örümceklerin en belalı reislerindendir. Ona dikkat et. Onun yanında aslan bile evcil kalır. Tanus beni duyduğunu belli etmeden silahı olmadığını göstermek için sağ elini kaldırarak neşeyle "Günlerin yasemin koksun yolcu ve yolun sona erdiğinde sevgili karın seni kapının eşiğinde karşılasın" dedi. "Kurak kumları geçerken kırbaların su dolu olsun, yüzünü serin rüzgarlar okşasın" diye Şufti sırıtarak yanıt verdi. "Çok iyisiniz soylu efendim" diye Tanus teşekkür etti. "Size bir yemek vermek ve kampımın konukseverliğini sunmak isterdim ama ne yazık ki yolumuz çok uzun ve geçip gitmek zorundayız." "Hele biraz dur ey Asurlu." Şufti yolu kesecek şekilde öne çıktı. "Nile güvenlik içinde varman için sana ihtiyacın olan bir şey vereceğim." Elindeki küçük bir şeyi uzattı. "Bir muskaha? Yoksa siz bir sihirbaz mısınız? Nedir o verdiğiniz?" "Bir tüy." Şufti hala gülüyordu. "Bir örümcek kuşu tüyü." Tanus bir çocukla konuşuyormuş gibi gülümsedi. "Peki bakalım, ver tüyü de yolumuza devam edelim." "Bir armağana karşılık bir armağan. Sen de bunun karşılığında bana bir şey vermelisin. Örneğin kölelerinden 20'sini Mısır'dan dönüşünde seni yine ben karşılayacağım. O zaman da öteki 60'ın satışından elde ettiğin karın yarısını vereceksin." "Bir tek tüye karşılık mı? Bu pek akıllıca bir alışveriş olmadı sanırım." "Bu sıradan bir tüy değildir. Bu bir örümcek kuşu tüyüdür. Sen o kuşu duymamış olacak kadar cahil misin yoksa? Ver bakayım şu tılsımlı tüyü." Tanus sağ elini ileri uzatarak yürürken Şufti de ona yaklaştı. Kratos, Remrem ve Astes de sanki tüyü incelemek isterlermiş gibi merakla o yana yürüdüler. Tanus tüyü alacağı yerde Şufti'nin bileğini kaptığı gibi kolunu geriye büktü. Şufti bağırarak dizüstü çökerken Kratos ile adamları da ileri fırlayıp diğer iki haydutu yakaladı. Ve silahlarını ellerinden alıp Tanus'un yanına getirdiler. "Demek siz iki kuş, Asurlu Kaariki tehditlerinizle korkutacağınızı sandınız ha?" "Evet, benim tüycü dostum. Örümceklerden söz edildiğini duydum. Onların kargalardan bile gürültücü, korkak, küçük kuşlar olduğunu biliyorum." Şufti'nin kolunu bir daha bükünce haydut bağırarak yüzüstü yere devrildi. Evet, örümcek kuşlarından söz edildiğini duydum ama sen müthiş Kaarik'in adını duydun mu? Ha? Thanos'un başını eğmesiyle Kratos ile adamları üç haydutu çırılçıplak soyup kollarını bacaklarını yana açarak yere yatırdılar. Adımı iyice hatırlamanızı ve bir daha duyduğunuzda uslu örümcek kuşları gibi oradan hemen uçup gitmenizi istiyorum dedi Thanos. Kratos, Rasferinki kadar ünlü olan erkek su aygırı derisinden yapılma kırbacını salladı. Thanos elini uzattı, Kratos istemeye istemeye kırbacı verdi. O kadar da üzülmene gerek yok esirci dedi Thanos. Sana da sıra gelecek ama tencereye her zaman kaşığını ilk daldıran Asurlu Kaarik olmalıdır. Thanos sallayınca kırbaçtan havada uçan bir kazın kanadı gibi ıslık çıktı. Şufti yattığı yerde kıvranarak sen çıldırmışsın Asurlu öküz diye bağırdı. Benim örümcek çetesinin reisi olduğumu bilmiyor musun? Bana bunu yapamazsın. Thanos kırbacı kaldırdı ve olanca gücüyle indirdi. Şufti'nin sırtında parmağım kalınlığında kızıl bir çizgi belirdi. Darbe o kadar şiddetliydi ki haydutun gövdesi birden kasıldı. Ciğerlerinden hava boşalınca sesini bile çıkaramadı. Thanos ikinci darbeyi diğerinin hemen yanına indirdi. Şufti bu kez öküz gibi böğürdü. Thanos adamın çırpınmalarına hiç aldırmadan sanki kilim dokuyormuş gibi çizgileri yan yana dizmeye devam etti. İşini bitirdiğinde adamın sırtı, bacakları ve kalçaları kızıl çizgilerle örülmüştü. Bir damla kan bile çıkmamıştı. Ancak Şufti ne yerinden kıpırdayabiliyor ne de artık çırpınıyordu. Yüzü toprağa yapışmıştı. Aldığı her solukta yerden küçük toz bulutları yükseliyordu. Remrem ile Kratos bıraktıklarında doğrulmak için kıpırdamadı bile. Thanos kırbacı Kratos'a verdi. Sıra sende esir tüccarı. Bakalım sen neler yapacaksın. Kratos'un darbeleri de Thanos'unkiler kadar güçlüydü. Ama onun inceliğinden eser yoktu. Haydutun sırtı çok geçmeden çatlak bir şarap testisine dönmüştü. Kratos sonunda kırbacı Astes'e uzatarak üçüncü haydutu işaret etti. Sen de şuna unutamayacağı bir ders ver bakalım. Astes işini bitirdiğinde onunki çılgın bir kasabın kestiği bir öküzün kanlar içindeki et yığınından farksızdı. Thanos kervanın kızıl kayalar arasındaki geçide doğru yola devam etmesini işaret ederken bir süre yerde kıpırtısız yatan üç adamın yanında durduk. Şufti sonunda inleyerek başını kaldırdı. Thanos, dostum bizim artık gitmemiz gerek dedi hayduta. Yüzümü unutma. Ve bir daha gördüğünde daha dikkatli davran. Sonra yerde düşmüş olan örümcek kuşu tüyünü alıp başlığının kenarına taktı. Armağanın için teşekkürler. Gecelerinin güzel kadınların koynunda geçmesini dilerim. Sonra Asurlular gibi elini kalbine ve dudaklarına götürerek veda etti. Ben de ardından yürüdüm. Tepenin üstüne varınca arkama baktım. Üç haydut birbirlerine dayanarak kalkmaya çalışıyorlardı. O kadar uzaktan bile Şufti'nin yüzündeki nefret ifadesini görebiliyordum. Nil'in bu yanındaki bütün örümceklerin geçidin öte yanına ayak bastığımızda bizi beklemelerini garanti ettiniz dedim. Kratos'la adamlarına onlara bir gemi dolusu güzel kızlar vaat etmiş olsaydım bu kadar sevinmezlerdi. Tepeden denizin serin maviliğine son kez baktıktan sonra Nil'e aramızdaki o kızgın çöle indik. Attığımız her adımda sıcaklık düşmanımız gibi üzerimize saldırıyordu. Güçlükle soluk almaya çalışırken ağzımızdan ve burnumuzdan içeri ateş doluyormuş gibiydi. Derimiz kuruyor, dudaklarımız olgun incirler gibi çatlıyordu. Ayaklarımızın altındaki taşlar çömlekçi fırınından yeni çıkmış gibi sıcaktı ve sandallarımızın deri tabanlarına karşın ayaklarımızın altını kavuruyordu. Günün en sıcak saatlerinde yürümek olanaksız olduğundan Tiamat'ın verdiği ince bez çadırlar altında sığınak yapıyorduk. Güneş ufukta alçalmaya başlayınca yine yola devam ettik. Çevremizdeki çöl ne olduğu belirsiz bir kötülükle dolu gibiydi. Mavi timsah tümeninin neşesi bile durulmuştu artık. Sonunda gece çökünce gökyüzünde öylesine parlak yıldızlar belirmiş, çöl öyle aydınlanmıştı ki ben kervanın önünde yürürken Aramızda 200 adım olmasına karşın en arkadan gelen Kratos'u bile seçebiliyordum. Yarım gece yürüdükten sonra Thanos dinlenme emri verdi. Sonra şafak sökmeden hepimizi kaldırdı ve sıcaktan bitkin düşene kadar yine yürüdük. O gün öğle üzeri dinlenirken Kratos, "Umarım bu kuşlar cesaretlerini toplarlar ve çok geçmeden ortaya çıkarlar," diye söylenmeye başlamıştı. Hepsi de deneyimli savaşçılardı. Güçlüklere ve rahatsızlıklara alışkındılar. Ama sinirler artık iyice gerilmişti. İyi arkadaşlar hiç neden yokken birbirleriyle çatışmaya, su payları için söylenmeye başlamışlardı. "Şufti kurnaz köpeğin biridir," dedim Thanos'a. "Adamlarını toplayıp bizim kendisine gelmemizi bekleyecektir. Yorulmamızı, yorgunluktan dikkatimizin dağılmasını bekleyecek, sonra saldıracaktır. 5. gün ilerimizdeki tepelerin eski mezarların bulunduğu mağaralarla dolu olduğunu görünce Gallala vahasına yaklaştığımızı anladım. Yüzyıllar önce vahada epey canlı bir kent varmış ama sonra bir deprem olunca su kuyuları zarar görmüş, su damla damla akar olmuş. Sonunda kent ölüp gitmiş, şimdi çatısız duvarlar sessizlik içindeydi ve bir zamanlar zengin tüccarların haremleriyle keyif sürdükleri avlularda kertenkeleler güneşleniyordu. İlk işimiz su kırbalarımızı doldurmak oldu. Adamlar bu işle uğraşırken Thanos'la ben kent yıkıntılarını dolaştık. Issız ve insana hüzün veren bir yerdi. Tam ortasında Gallala koruyucu tanrısına adanmış yıkık bir tapınak vardı. Tapınağın tek girişi batı ucunda yıkılmış bir kapıydı. Thanos çevresine asker gözüyle bakarak "Burası çok güzel işte," dedi. Ne demek istediğini sorunca gülerek başını salladı. "İşin o yanını bana bırak dostum. Savaşmak benim işimdir." Tapınağın ortasında dururken yerdeki ayak izlerini gördüm. "Onlar da kuyudan su içmeye gelmişler," dedim. O gece eski tapınakta kuru eşek gübrelesiyle yakılan ateşin etrafında otururken çevre tepelerde maymunların seslerini duyduk. Sesler tepeden tepeye yankı verirken Thanos'a bakıp başımı salladım. "Arkadaşın Şufti geldi işte. Gözcüleri şu anda tepelerden bizi seyrediyorlar. Maymunlar onlar ürkütmüş olmalı. Umarım haklısındır. Adamlarım isyan edecek raddeye geldiler. Bu fikrin senden çıktığını biliyorlar. Onları yatıştırmak için kelleni ya da kıçını vermek zorunda kalabilirim." Düşmanın yaklaştığı duyulunca kampa yeni bir hava çökmüştü. Asık yüzlerde neşeli gülümsemeler vardı şimdi. Askerlerin hepsi yattıkları hasırların altında duran kılıçlarını okşadılar. Ancak hepsi çok deneyimli insanlar olduklarından tepelerdeki gözcüleri uyarmamak için normal kervan yaşamını sürdürdüler. Sonunda hasırlarımıza uzandık, ateşlerimiz söndü ama hiçbirimiz uyumadık. Adamların karanlıkta öksürdüklerini, huzursuzca kıpırdandıklarını duyuyordum. Şafaktan hemen önce Thanos nöbetçileri son kez denetleyip gecenin soğuyan ateşi yanındaki yerine dönerken yanımda duraklayıp "Sen ve dostun maymunlar birbirinize layıksınız," dedi. "Hepiniz gölgelere havlarsınız."